Ayrım 10.
Kralın bir köylünün karısından doğma evlilik dışı kızısın. Kral eşini, yani şimdi annem olduğunu öğrendiğim kişiyi, seni evladı olarak benimsemeye zorlamış. Ama o da üvey analığını göstermiş işte. Şimdi anlıyorum her şeyi. Kral onu istemediği bir analığa zorlayınca o da seni başından def etmek için fırsat kollamaya başlamış. Bunun için de ayaküstü işlediği bir günahın meyvesi olan beni sana mal etmiş. Sen İskoçya kralıyla bir köylü kadının çocuğusun. Ben kraliçeyle kutsal tarikatın çocuğuyum. Aramızda hiçbir kan bağı yok yani. Tek bağımız az önce özgürce kurduğumuz ve senin yeniden kurmayı dilemeni bütün yüreğimle istediğim aşk bağıdır. Galiba işler yoluna giriyor, diyor Carlomagno ellerini ovuşturarak. Aman geç kalmadan şu bizim yiğit şövalyemiz Agilülfo'yu bulalım da adının sanının kurtulduğunu bildirelim bari. Bir şövalye koşa koşa geliyor. Ben gidip bildireyim efendimiz. Rambaldo'dur bu. Ormana dalıyor. Başlıyor seslenmeye. Şövalyem, şövalye Agilülfo, Guldivernizade şövalye. Guldivernizade ve Korbonrats ve Suvernalı vesaire zade. Aşağı Selimpia ve Fes şövalyesi Agilülfo. Emmo Bertrandino, her şey yoluna girdi, geri dönün. Çağrısına yalnız yankı karşılık veriyor. Rambaldo ormanın her patikasını karış karış araştırmaya başlıyor. Patikalardan başka yamaçları ve dere yataklarına da seslenerek, kulak kabartarak bir belirti, bir iz araştırarak dolaştı. İşte bir nal izi. Bir noktada daha belirgin, sanki hayvan orada duraklamış gibi. Bu noktadan sonra nal izleri daha hafifliyor. Sanki at başını alıp gitsin diye özgür bırakılmış. Ama aynı noktadan bir başka iz, demir pabuçla bir ayağın izleri ayrılıyor. Rambaldo o izin ardına düşüyor. Solunu tutuyordu. Bir açıklığa geldi. Bir meşe ağacının dibinde gökkuşağı rengi sorguçlu bir miğfer, bir beyaz zırh, uyluk, kol, el parçaları yani Agilülfo'nun tüm donanımı yerlere saçılmıştı. Kimi parçalar düzenli bir piramit oluşturma niyetiyle yerleştirilmiş gibiydi. Kimileri yere öylece yuvarlanmışlardı. Kılıcın kavzasına bir not iliştirilmişti. Bu zırhı Rosiglione'li şövalye Rambaldo'ya bırakıyorum. Altında yarım kalmış bir karalama vardı. Sanki atılacakken hemen vazgeçilmiş bir imza gibi. Şövalye diye sesleniyor Rambaldo. Miğfere, zırha, meşeye, gökyüzüne dönerek. Şövalye, zırhınızı yeniden kuşanın. Fransa'nın ordusunda ve soyluları arasındaki yerinizi tartışma götürmüyor artık. Bir yandan zırhın parçalarını birleştirmeye, ayakta durdurmaya çabalayarak bağırıyor. Varsınız şövalye, bunu kimse yadsıyamaz artık. Hiçbir yanıt çıkmıyor. Zırh ayakta durmuyor. Miğfer yere yuvarlanıyor. Şövalyem, onca zaman yalnızca iradenizin gücüyle dayandınız. Her şeyi sanki varmışsınız gibi yerli yerince yapmayı başardınız. Şimdi neden böyle birdenbire teslim oluyorsunuz? Ama artık ne yana döneceğini kendi de bilmiyor. Zırh boş, eskiden olduğu gibi boş değil. Şövalye Agilülfo adı verilmiş ve şimdi denizde bir su damlası gibi eriyip gitmiş olan o şeyden de boşalmış. Rambaldo şimdi kendini zırhını çıkarıyor. Soyunuyor, beyaz zırhı kuşanıyor. Agilülfo'nun miğferini giyiyor, kılıcını, kalkanını eline alıyor, atına atlıyor. Böyle donanmış olarak imparatorun ve mahiyetinin huzuruna çıkıyor. Ha Agilülfo döndünüz demek, her şey yolunda ya. Ama miğferin içinden bir başka ses karşılık veriyor. Ben Agilülfo değilim majesteleri. Siper kalkıyor, Rambaldo'nun yüzü gözüküyor. Guldivernizade şövalyeden geriye kala kala beyaz zırhıyla onu bana bıraktığını belirten bir pusula kaldı. Şimdi savaşa atılmaktan başka şey düşünmüyorum. Alarm boruları çalıyor. Bir kalyon filosu Bretanya'ya bir mağripli ordusu çıkarmış. Frank ordusu koşup saf saf oluyor. İşte dileğin gerçekleşti dedi Kral Carlo. Vuruşma zamanı geldi çattı. Taşıdığın silahları onurlandır. Agilülfo çetin cevizdi ama askerliğine diyecek yoktu doğrusu. Frank ordusu istilacılara kafa tutuyor. Mağrip cephesinde bir gedik açıyor. Genç Rambaldo geldiği ilk zorlayanların arasında. Dövüşüyor, vuruyor, kendini savunuyor. Adam akıllı hırpalanıyor, adam akıllı hırpalıyor. Birçok hasmına yere öptürüyor. Mızrağına kaç düşman sığarsa birbiri ardına şişliyor Rambaldo. İstila birlikleri geri çekiliyorlar. Kıyıda demirli duran kalyonların çevresine öbekleniyorlar. Frank güçlerinin sıkıştırmasıyla yenilenler denize açılıyorlar. Geride kalanlar Bretanya'nın boz topraklarını mağriplik kanıyla suluyorlar. Rambaldo savaştan zaferle ve yarasız çıkıyor ama zırhı, Agilülfo'nun o apak, el değmemiş pırıl pırıl zırhı, şimdi tepeden tırnağa çamurlara batmış, düşman kanına bulanmış, ezilip berelenmiş, çizilmiş, paralanmış, sorgucunun tüylerinin yarısı yolunmuş, miğferi çarpılmış, kalkanı tam gizemli armasının üzerinden sıyrılmış. Delikanlı şimdi onu kendi zırhı gibi, yani Rosiglione'li Rambaldo'nun zırhı gibi duruyor. İlk sırtına taktığı anların rahatsızlığı artık gerilerde kalmış. Zırh üzerine eldiven gibi oturuyor artık. Bir tepenin sırtında dört nala gidiyor. Vadinin dibinden tiz bir ses çınlıyor. ''Hey sen, tepedeki Agilülfo!'' Kendisine doğru dört nala gelen bir şövalye var. Zırhının üzerinde menekşe rengi bir tunik. Bu kendisini izleyen Bradamante. ''Sonunda buldum seni beyaz şövalye!'' İçinden ona hemen ''Bradamante, ben Agilülfo değilim, Rambaldo'yum.'' diye bağırmak geliyor. Ama bunu ona yakından söylemek daha doğru olur diye düşünüyor. Atının başını çevirip ona doğru ilerliyor. ''Sonunda bana doğru gelen sen oluyorsun. Ele avuca sığmaz şövalye.'' diye bağırıyor Bradamante. ''Bir gün senin de bana koştuğunu görmek için neler vermezdim. Gelişi güzel, ulu orta, eline nasıl gelirse öyle iş görmeyen, peşim sıra koşuşan, hödük sürüsüne benzemeyen tek erkek.'' Bunları söylerken atının başını çeviriyor. Ondan kaçarmış gibi yapıyor. Ama ikide bir başını döndürüp o da oyuna katılıyor. Peşinden kovalıyor mu diye bakıyor. Rambaldo konuşmak için sabırsızlanıyor. Görmüyor musun ki ben de sarsağın biriyim. Her kımıldanışımda istek, doyumsuzluk, tedirginlik akıyor. Ama benim de tek istediğim ne istediğini iyi bilen biri olmak diyecek ona. Ama bunu söyleyebilmek için de gülüp duran ve işte hep düşlediğim gün bu diye mırıldanan Bradamante'yi dört nala kovalıyor. Kızı gözden kaybetti. Issız, otlarla kaplı bir vadide şimdi. Bradamante'nin atı bir dut ağacına bağlanmış. Her şey onu izlediği ve kadın olduğunu aklından geçirmediği o ilk seferi andırıyor. Rambaldo atından iniyor. İşte Bradamante orada. Yosunlarla kaplı bir bayıra uzanmış. Zırhını çıkarmış, topaz rengi, kısa bir tunik giymiş. Yattığı yerden ona kollarını açıyor. Rambaldo beyaz zırhın içinde ilerliyor. ''Ben Agilülfo değilim. Bak şu sevdalandığın zırha. Bak şimdi nasıl da bir bedenin ağırlığıyla hırpalanıyor. İçindeki benim, genç ve çevik bedenim bile olsa. Görmüyor musun insanüstü lekesizliği nasıl da yitirdi bu zırh? İçinde vuruşulan her darbeye açık bir giysi, sabırlı ve yararlı bir gereç olup çıktı. Demenin tam zamanı işte. Böyle demek istiyor, istemesine istiyor da orada kala kalıyor. Kıza doğru kararsız birkaç adım atıyor. Belki de en iyisi başını açmak, zırhını çıkarmak. Rambaldo olduğunu söylemek, örneğin şimdi işte, Bradamante dudaklarında bekleyen ve gülümseyişle gözlerini yummuşken. Delikanlı kaygıyla zırhını çıkarıyor. Şimdi Bradamante gözlerini açacak, kendisini tanıyacak. Yo, sanki var olmayan şövalyenin görünmeyen yaklaşmasını bakışıyla rahatsız etmek istemezmiş gibi bir eliyle yüzünü örtüyor. Ve Rambaldo onun üzerine atılıyor. Oh evet emindim diye bağırıyor Bradamante. Gözleri kapalı. Bunun olabileceğinden her zaman emindim. Ona sarılıyor. İkisi aynı ateş içinde birleşiyorlar. Oh evet evet emindim bundan. Bu işte olup bittiğine göre sıra geldi göz göze bakışmaya. Beni görecek diye düşünüyor Rambaldo bir gurur ve umut ışığı içinde. Her şeyi anlayacak. Böylesinin yerinde ve güzel olduğunu anlayacak ve ömür boyu sevecek beni. Bradamante gözlerini açıyor. Sen ha? Yattığı yerden fırlıyor, Rambaldo'yu itiyor. Sen, ağzı öfke dolu, gözlerinden yaşlar fışkırarak haykırıyor. Sahtekar seni. Ayağı sıçrıyor, kılıcını kapıyor. Rambaldo'nun üzerine yürüyor, vuruyor ama keskin yanıyla değil. Kafasına vuruyor, sersemletiyor. Delikanlının silahsız kollarını belki kendisini savunmak, belki de onu kucaklamak için açarken tek söyleyebildiği şu oluyor. Söyle ama söyle, güzel olmadı mı yani? Sonra kendinden geçiyor. Kulağına çalınan son ses çekip giden Bradamante'nin atının nal sesleri. Tadını bilmediği öpücükleri dilenen aşk umutsuzsa o tadı tadar tatmaz yasaklandığını görene ne demeli? Rambaldo korkuya meydan okuyan asker yaşantısını sürdürüyor. Kavga nerede kızışmışsa orada kendine mızrağıyla yol açıyor. Kılıçların fırtınasında menekşe rengi bir şimşek gördüğünde Bradamante diye haykırarak koşuyor ama hep boşuna. Derdini açmayı dilediği tek kişi yok olmuş. Kimi zaman konaklama yerlerinde dolaşırken bir göğüs zırhının kalçalar üzerinde dimdik duruşu ya da bir dirsekliğin birden kalkıverişiyle yerinden sıçrıyor. Çünkü Agilülfo canlanıyor belleğinde. Ya şövalye eriyip gitmediyse ya kendine bir başka zırh bulduysa yaklaşıp şöyle diyor Rambaldo. Sayın meslektaşım, sakın alınmayın ama miğferinizin siperini bir kaldırır mısınız acaba? Her seferinde bir boş çukurla karşılaşmayı umuyordu. Oysa her seferinde bir çift burulmuş bıyığın üstündeki bir burunla yüz yüze geliyordu. Bağışlayın diye mırıldanıyor, başını alıp gidiyordu. Agilülfo'yu arayan biri daha var, o da Gurdulu. Rastladığı her boş tencerenin, tavanın, bacanın, kovanın önünde durup bağırıyor. Beyefendiciğim, buyurun beyefendiciğim. Yol kıyısında bir çayıra oturmuş, boş bir şarap şişesinin ağzından içeri doğru uzun bir söylev veriyordu ki bir ses onu çağırdı. İçeride kimi arıyorsun Gurdulu? Torismondo bu. Carlomagno'nun huzurunda görkemli bir düğün yaparak Sofronia ile baş göz olmuş, yanında eşi, ardında kalabalık bir mahiyetle atının üstünde imparatorun kendisini kont olarak atadığı Kurvaldia'ya gidiyor. Efendimi arıyor diyor Gurdulu. O şarap şişesinde mi? Benim efendim var olmayan biridir. Bir zırhın içerisinde olmadığı gibi bir şarap şişesinin içerisinde de olmayabilir. Ama efendim havacıva oldu gitti. Ne yani, ben şimdi havacıvanın mı seyisi miyim? Peşimden gelirsen benim seyisimsin. Kurvaldio'ya vardılar. Az kalsın tanıyamayacaklardı. Köylerin yerinde taş konakları, değirmenleri, kanallarıyla kentler doğmuştu. İyi insanlar, işte geri döndüm, sizinle kalacağım. Yaşasın ne iyi, yaşasın şövalye, yaşasın gelin. Sevincinizi vereceğim haberi saklayın. Bundan böyle kutsal adının önünde de eğileceğiniz Carlomagno bana Kurvaldia kontu sanını verdi. Aa, ama şey Carlomagno mu? Doğrusu şey yani... Anlamıyor musunuz? Artık bir kontunuz oldu. Kral şövalyelerinin haracından sizi hep ben koruyacağım. Aa, biz onların hepsini nice zamandır Kurvaldio'nun her yanından kovduk gittiler. Bakın biz onca zamanı hep boyun eğdik. Ama şimdi gördük ki ne şövalyelere ne kontlara borçlu olmaksızın gül gibi geçinip gidebilirmişiz. Topraklarımızı işliyoruz, el işi atölyeleri, değirmenler falan yaptık. Kendi yasalarımızı geçerli kılmayı, kendi sınırlarımızı savunmayı kendimiz üstlendik. Yuvarlanıp gidiyoruz işte. Bir eksiğimiz yok. Siz yürekli bir gençsiniz. Bizim için yaptıklarınızı unutacak değiliz. Bizimle birlikte kalmanızı isteriz. Ama eşit koşullarda. Eşit koşullarda ha? Kontunuz olayım istemiyorsunuz demek. Ama bu imparatorun buyruğu, anlamıyor musunuz? Hayır demeniz olanaksız. Hep öyle derler zaten. Olanaksız. Kralın adamlarını başımızdan def etmekte olanaksız gözüküyordu. Hem o zamanlar daha elimizde tırpanlarımızla yabalarımızdan başka şeyimiz de yoktu. Biz kimseye zarar vermek istemeyiz küçük bey. Hele sizi incitmeyi hiç istemeyiz. Değerli bir gençsiniz. Bizim bilmediğimiz nice şeylere alışıksınız. Burada eşit koşullara razı olup aramızda kalın. Zorbalık etmeye kalkışmaksızın kim bilir belki yine başımıza geçersiniz. Torismondo onca zahmetten yoruldum artık dedi Sofronia tül püçesini kaldırarak. Bu insanlar aklı başında gözüküyorlar. Üstelik bize nazik davranıyorlar. Kent de birçok... larından daha güzel ve daha iyi donatılmış gibi gözüküyor. Neden uzlaşmanın yolunu aramayalım? Ya mahiyetimizdekiler? Hepsi Kurvaldio yurttaşı olurlar dedi kentliler ve ne hak ediyorlarsa onu alırlar. Yani şimdi var olup olmadığını bile bilmeyen şu seyis kurduluyu da kendimize eşit mi sayacağım? O da öğrenecektir. Dünyada var olduğumuzu biz de bilmiyorduk. Var olmayı da öğrenir insan. 12. Ey kitap, işte sonuna vardın. Son günlerde baş döndürücü bir hızla yazmaya başladım. Bir satırdan öbürüne, ülkeden ülkeye, denizden denize, kıtadan kıtaya sıçrıyordum. Nedir bu kapıldığım çılgınca telaş, bu sabırsızlık? Gören de bir şey bekliyorum sanır. Ama buraya dünyanın hiç durmadan değişen durumlarından yakayı kurtarmak için sığınan rahibeler ne bekleyebilirler ki? Dolduracak yeni sayfalardan ve manastır çanının alışılmış vuruşlarından başka ne bekliyorum ben? İşte sarp patikadan yukarı doğru bir atın nal sesleri geliyor. İşte tam manastırın kapısında durdu. Atlı kapıyı çalıyor. Daracık penceremden göremiyorum ama sesini işitiyorum. Hey iyi yürekli rahibeler, dinleyin beni, hey. Ama o ses değil mi bu? Yoksa yanılıyor muyum? Evet o, ta kendisi. Bu sayfalarda o kadar uzun uzun çınlattığım Rambaldo'nun sesi. Rambaldo'nun ne işi var burada? Hey iyi yürekli rahibeler, Tanrı aşkına söyleyin. Bir savaşçı kadın, şu ünlü Bradamante bu manastıra mı sığındı? İşte Bradamante'yi dünyanın dört bucağında arayan Rambaldo sonunda buraya da gelecekti nasıl olsa. Kapıdaki rahibenin sesini işitiyorum. Hayır asker kardeş, burada savaşçı falan ne gezer? Yalnızca senin günahlarının bağışlanması için yalvaran zavallı dindar kadınlar var. Şimdi pencereye koşup bağıran ben oluyorum. Evet Rambaldo, buradayım. Bekle beni, geleceğini biliyordum. Şimdi iniyorum, seninle geleceğim. Ve çarçabuk başörtümü, manastırda alnıma sardıkları sargıları, cübbemi, çile gömleğimi çıkarıyorum. Çekmecemden topaz rengi, kısa tuniğimi, zırhımın parçalarını, bacaklıkları, miğferi, mahmuzları, menekşe rengi gömleğimi alıyorum. Bekle beni Rambaldo, buradayım. Ben Bradamante. Evet kitap. Bu öyküyü anlatan rahibe Theodora ile savaşçı Bradamante, ikimiz aynı kadınız. Biraz savaş alanlarında vuruşmalar, aşklar arasında at koştururum, biraz manastıra kapanıp başımdan geçen öyküleri düşünür, kağıda geçiririm anlamak için. Gelip buraya kapandığımda Agilulfo'nun kara sevdasıyla mutsuzdum. Şimdi genç ve tutkulu Rambaldo için çıra gibi yanıyorum. İşte bu yüzden bir an geldi, kalemim koşmaya başladı. Ona doğru koşuyordu. Gelmekte gecikmeyeceğini biliyordu. Sayfanın yararlı yanı onun çevirdiğindendir. Ardında kitabın tüm sayfalarını zorlayan, darmadağın eden yaşam vardır. Kalemi iten güç, o seni yollar boyunca koşturan zevktir. Başladığın ve hangi öyküyü anlatacağını bilemediğin, bölüm manastırdan çıktığında döneceğin köşe gibidir. Seni bir ejderhayla mı, bir korsan güruhuyla mı, bir büyülü adayla mı, bir yeni aşkla mı yüz yüze bırakacak bilemezsin. Koşa koşa geliyorum, Rambaldo. Baş rahibeyle Allah'a ısmarladık bile demiyorum. Beni eskiden beri tanır onlar. Bilirler ki kavgalardan, kucaklaşmalardan, aldatmacalardan sonra geleceğim yer hep bu manastırdır. Ama bu kez farklı olacak, olacak. Geçmiş zamanda anlattıktan, heyecanlı yerlerde şimdiki zamanı kaydıktan sonra işte ey gelecek, senin atının eğrine atladım. Daha temelleri atılmamış kentlerin kulelerinin burçlarından hangi bayrakları dalgalandırarak karşılıyorsun beni? Bir zamanlar sevdiğim şatolardan ve bahçelerden hangi yangınların dumanları yükselecek? Hangi beklenmedik altın çağdır hazırladığın? Sen ele avuca sığmayan, sen bedeli yüksek hazinelerin habercisi, sen fethedilmeyi bekleyen krallığım benim. Ey gelecek! Son söz. Bugün içinde yaşadığımız dünya, başkalarında kıyasla hiçbir farklı özelliği bulunmayan kimselerin, en ufak bireysellikten bile yoksun bırakılmış, giderek önceden saptanmış bir soyut davranışlar toplamına dönüşmüş kişilerin dünyası. Günümüzde sorun artık insanın benliğinin bir bölümünü yitirmesi değil, tümünü yitirmesi, hepten yok olmasıdır. Evrenle bir bütün oluşturduğundan, organik maddeden ayrışmayan, bu nedenle henüz var olmadığını söyleyebileceğimiz ilkel insanla başladık. Yavaş yavaş ürünler ve durumlarla bir bütün oluşturduğundan, hiçbir şeyle sürtüşmeyen, çevresindeki şeylerle doğa olsun, tarih olsun ilişkisi, savaşım ve savaşım yoluyla uyum kalmamış. Bu yüzden var olmayan, ancak soyut bir düzenek gibi işleyen yapay insana vardık. Bu düşüncelerin düğümü içinde yavaş yavaş uzun süredir kafamda yer etmiş bulunan bir görüntüyle özdeşleşti. Yürüyen ve içi bomboş olan bir zırh. Öyküsünü yazmayı denedim. 1959. Var olmayan şövalye çıktı ortaya. Agilulfo var olmayan savaşçı, toplumumuzun tüm çevrelerinde pek yaygın bulunan bir insan tipinin psikolojik çizgilerinde büründü. Bu kahraman üzerinde pek rahat çalışabildim. Agilulfo formülünden irade ve bilinçle donatılmış bir var olmayış, bir mantıksal karşıtlama süreciyle, yani düşünceden yola çıkıp görüntüye vararak, oysa genelde bunun tersini yaparım, bilinçten yoksun varlık ya da nesnel dünya ile özdeşlik formülünü elde ettim. Böylece Seyis Gurdulu'yu yarattım. Bu kahramanın birincisinin ruhsal bağımsızlığına erişmedi. Bunda şaşılacak yan yok. Çünkü Agilulfo örneklerine her yerde rastlanıyor. Gurdulu örneklerine ise ancak etnoloji kitaplarında rastlanır. Biri bedensel bireysellikten, öteki bilinç bireyselliğinden yoksun olan bu iki kişi bir öyküyü götüremezlerdi. Onlar var olmayla var olmamanın aynı kişide savaşacakları daha başka kahramanların canlandıracakları konunun yalnızca habercisiydiler. Var olup olmadığını henüz bilmeyen kişi olsa olsa bir gençtir. Demek ki bu öykünün asıl kahramanı bir genç olmalıydı. Stendhal tipi bir soylu yiğit olan Rambaldo bütün gençlerin yaptıkları gibi var olmanın kanıtlarını arar. Var olmanın kanıtı bir şeyler gerçekleştirmektir. Rambaldo uygulamanın, deneyimin, tarihin temsilcisidir. Bir genç daha gerekiyordu. Torismondo. Onu da mutluluğun temsilcisi olarak çizdim. Ona göre varlığın kanıtı kendinden başka bir şeyden, kendinden önce var olandan, önce bir bütünken kopup ayrıştığı şeyden kaynaklanmalıdır. Genç adam için kadın varlığı kuşku götürmeyendir. Böylece iki kadın çizdim. Biri burada Mante, çelişki olarak, savaş olarak Sevda, yani Rambaldo'nun yüreğini çalan kadın, öteki pek az değindiğim Sofronia. Barış, doğuş öncesi uykunun özlemi, Torismondo'nun gönlünün sultanı. Bradamante savaş olarak Sevda, kendinden başka olanı yani var olmayanı arar, bundan ötürü Agilulfo'ya tutkundur. Geriye mistik deneyimi bütün içinde eriyip gitme olarak var olmayı örneklemek kalıyordu. Yani Wagner, samurayların Budizmi, sahnede Graal şövalyeleri belirdiler. Sonra bu kavrama karşıt olarak tarihsel deneyim olarak varoluş, o güne değin tarihin dışında bırakılmış bir halkın bilinçlenmesi kalıyordu. Böylece dünyada var olduklarını bile bilmeyecek kadar yoksul ve ezilmiş olan ve varlıklarını mücadele yoluyla öğrenecek olan Kurvaldiyalıları, Graal şövalyelerine karşı çıkardım. Artık dilediğim tüm öğeler hazırdı. Onları içlerinde taşıdıkları o birazcık varoluş, korku ve kaygısıyla kımıldanmaya bırakmak yeterdi. Ama bu kez sonunda anlattığım öyküye ben kendim de inanacak, dalıp gidecek değildim. Madem bu bir öyküydü, şu eğlence diye adlandırılan şeylerden olmalıydı. Bu eğlence formülünü ben hep eğlenmesi gerekenin okuyucu olması diye anlamışımdır. Öykünün yazarı için de bir eğlence olması anlamına gelmez bu. Yazar olaylarla arasına mesafe koyarak anlatmalıdır. Soğukkanlı atılımlarıyla, coşkuları, öz denetimiyle içtenlik anları birbirini izlemelidir. Aslında bu en fazla yoran ve sinirlere geren yazış biçimidir. O zaman bu yazma çabasını da somutlaştırarak bir kişiye dönüştürmek geldi aklıma. Ve yazman rahibeyi yarattım. Sanki anlatan oymuş gibi yaptım. Bu da benim daha rahatlıkla, daha içtenlikle çalışmama olanak veriyor. Öyküyü sürükleyip götürüyordu. Gördüğünüz gibi öyküde ben diyen birine gereksinim duydum. Bu herhalde masal anlatımına özgü nesnel soğukluğu, modern anlatımın galiba vazgeçilmez saydığı bu lirik ve yakınlaştırıcı öğeyle gidermek içindi. Anlatının tümüyle dışında kalan bir ben buldum, bir karşıtlık düzeneyi daha yaratmış olmak için de bu ben bir rahibe olsun istedim. Bir anlatıcı yorumlayıcı benin varlığı, dikkatimin birazını olaydan yazma eylemine, yaşamın karmaşıklığı ile bu karmaşıklığın ABC göstergeleri biçiminde aktarıldığı sayfa arasındaki ilişkiye kaydırdı. Bir an geldi, yalnız bu ilişkiyle ilgilenir oldum. Öyküm yalnızca rahibenin beyaz sayfa üzerinde koşuşturan kas tüyünden kalemimin öyküsüne dönüşüyordu. Bu arada anlatı ilerledikçe öykünün tüm kişilerinin nasıl birbirlerine benzediklerini fark ediyordum. Hepsi aynı kaygı ve korkunun etkisi altında kımıldanıyorlardı ve rahibe, kas tüyü kalem, benim dolma kalemim, ben kendim aynı kişiydik. Aynı şey, aynı kaygı, aynı doyumsuz arayıştık. Anlatıcıların sanırım herhangi bir şey yapan herkesin başına gelen şeydir. Kafasından her geçen şey elindeki işe, yani öyküye yansır. Ben de bu düşünceyi son bir anlatı oyununa dönüştürdüm. Öykücü rahibeyle savaşçı Bradamante'yi aynı kişi yaptım. Aklıma son anda gelen bir sürpriz bu. Sanırım size söylediğimin ötesinde hiçbir özel anlam taşımıyor. Ama siz ille de ne bileyim içselleştirici zeka ile dışa dönük canlılığın bir bütün olması gerektiğini anlamına falan geldiğini düşünmeye yeliyorsanız o sizin bileceğiniz iş. Bu öyküyü dilediğiniz gibi yorumlamak da sizin bileceğiniz iş. Şimdi doğuş aşamaları üstüne anlattıklarım sizi hiç bağlamasın. Ben öyküyü varlığını insan olarak gerçekleştirme yolunda bir deneyime, varlığın fethedilişine dönüştürmek istedim. Aynı zamanda açık diye adlandırılan türden bir öykü olsun istedim. Her şeyden önce görüntülerin mantık çerçevesinde birbirini izleyişinden dolayı bir öykü olarak ayakta dursun ama gerçek yaşamına okuyucuda uyandırdığı ve önceden kestirilemeyen soru yanıt oyunlarıyla başlasın istedim. Dilerim atalarımızı oluşturan üç öykü çağdaş insanın atalarının soy ağacı gibi görülsünler. Çizdiğim her yüzde çevremizdekilerin, sizin, benim, bazı çizgilerimiz sezilsin. Italo Calvino, Haziran 1960. Kitabın sonu, 30 Haziran 2000.